Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Haftaya bakışı yapacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. İyi Parti ve HDP'yi konuşalım istiyoruz. İyi Parti'nin tek başına hür ve müstakil seçime gireceğini. Ama ondan önce bir haber verelim. Gerçi bizi izleyen ve takip edenlerin çoğunun haberi vardır. Pek çok insan senin Sevan Nişanyan'la bir program yapmanı istiyordu, arzu ediyordu. O program gerçekleşti ve yayınlandı hafta içerisinde. Pazar günü yayınlanacak. Daha erken yayınlandı. Bence daha da iyi oldu. Oradan izleyebilir. Nasıl geçti program? Önce bir sorayım kısaca. Ondan sonra bizim konuya geçelim.
Yani programa çok hevesli değildim, bilenler biliyor yani. Hevesli olmamamın temel sebebi programın sonunda söylediğim bir takım hayal kırıklıklarına yol açma ihtimaliydi. Çünkü gördüğüm tablo şu, yani o programı talep edenlerin önemli bir bölümü böyle bir, zaten bizim videonun altında da galiba yazılmıştı, düello bekliyor. Öyle bir şey olmayacağı aşikar görünüyordu yani. Hararetin yükselmeyeceği besbelliydi. Dolayısıyla birilerinin hayal kırıklıklarına yol açtık. Birileri çok memnun, birileri çok memnuniyetsiz, ama işte bir şey yaptık yani.
Şimdi benim bir arkadaşım var, işte hem kararda yazıyor hem fikir coğrafyasında. Ben onun paylaşımıyla haberdar oldum. Sen de göndermişsin ama pazar beklediğimiz için beklemiyordum bir yayını. O şöyle paylaşmıştı WhatsApp grubunda. Uzun zamandır bu kadar iyi, doyurucu, zihin açıcı bir sohbet dinlememiştim. Messi ile Ronaldo çifti kale maç yapıyor, çift kale maç yapıyor gibiydi diye bir değerlendirmesi var. Ben tabii Messi ve Ronaldo'nun hangilerini temsil ettiğini sordum ama ona pek cevap vermedi.
Çok abartılı şeyler var canım. Onaylar var
Evet.
yorumların arasında. Çok net bir biçimde memnuniyetsizlik ifade edenler var. İşin tabiatı bu, ama yani yorumlar genellikle abartılı. Ben kendim izlediğim zaman en azından kendi performansım için zayıf buldum. Onunla ilgili yazdım zaten yani. Galiba seninle yaptığımız programlarda da benzer bir sıkıntı var. Yani ben şimdi böyle bir konunun etrafındaki düşündüklerimin tamamını söylemek gibi bir takıntıya, saplantıya sahibim. Öyle olunca da birçok şeyi böyle genelleyip konuşmak zorunda kalıyorum. Ondan sonra da işte ancak uzun yıllar takip etmiş olanlar ha deyip aradaki boşlukları dolduruyorlar gibi geliyor. Bilmiyorum yani.
Bakalım, devamını isterler muhtemelen. Bir iki programda muhtemelen çekersiniz gibime geliyor benim. Bakalım. İstersen buradan geçelim biz. İyi Parti, kimilerine göre sürpriz bir kararla, bize göre sürpriz olmayan bir kararla bağımsız tek başına seçime gireceğini ilan etti. Hür ve müstakil olarak. Ve bunu sadece Millet İttifakı ile değil, mesela Zafer Partisi ile de bir ittifak yapmayacağını ifade etmiş oldu. Daha sonra kendi teşkilatlarını gönderdikleri genelgede de isim zikretmeden işte bütün işbirliklerinin genel merkeze bildirilmesi, tek başınıza davranmayın şeklinde bir uyarıyla sanki bu bütün kapıları kapatmış gibi de gözüküyor. Bu karar acaba İyi Parti için ne anlama gelir ve işte siyaseti nasıl etkiler? Bunun üzerinden konuşacağız. Bir de HDP'nin de bağımsız girme kararı var. Daha doğrusu eğilimi var. Onu da değerlendirelim istiyoruz. İyi Parti ile başlayalım istersen.
Başlayalım önce, ta geçen yani bu genel seçimden önce aslında söylemek gerekiyordu. Aklıma birkaç kere geldi, ıskaladım. Oradan başlayalım. Bir muhalefet var. Biz de hani bu programın adını koyarken de herhalde muhalefetin hali gibi bir şey falan koyacağız yani. Sonuçta bu muhalefet kendi arasındaki bütün farklılıklara rağmen Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir ortak payda bulmuş olan bir muhalefet. Ve genel olarak bu muhalefetin lisanı bende şu intibağı bırakıyor: Türkiye işgal altında, bunu kurtarmamız gerekiyor, veya işte mesela bu önümüzdeki mahalli seçim için bunu modifiye edecek olursak İstanbul'u işgalden kurtarmıştık, şimdi yeniden işgaline izin vermeyelim türü bir dil, böyle bir hassasiyet var yani. Bunun çok yıkıcı olduğunu düşünüyorum. İktidarı çok güçlendirici bir dil ve tutum olduğunu düşünüyorum. O zaman da öyle düşünüyordum yani. Böyle bir karşılıklı kutsal savaş atmosferine sokulmasa iş, Türkiye'yi daha serin bir ülke haline getirebilsek, olay zaten bizim şimdi gözümüzü korkutan şeylerin olmasına izin vermeyecek şekilde evrimleşebilir. Böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ama yani işte bu İyi Parti'nin hür ve müstakil olarak seçime gireceğini duyurmasıyla birlikte ayyuka çıktı ki yani biz bir yerde, biz derken birileri bir yerde, ama olur mu şimdi burada AKP kazanacak? Burada biz bir grubuz ve o bir tek ortak hassasiyetimiz var, AKP kazanmasın. Çünkü yani bu bir yıkım yani. Yani ya AKP kazanırsa aman ha. Genel seçmen önce de bu atmosfer vardı ve bunu muhalefet kendisinin lehine bir şey olarak düşünüp de kullandı. Ben ama o zaman tereddüt etmiştim yani. Bu yanlış bir strateji diye. Nitekim de seçime gitmeyebilecek olan birçok AKP'li bu atmosfer sebebiyle seçime gitti diye düşünüyorum. Sandığa gitti diye düşünüyorum yani.
Genel seçimler için söylüyorsun tabii.
Genel seçimler için söylüyorum. Bunu belirtmiş bir olayım yani. Burada bir muhalefet bloku var. AKP-MHP blokunun karşısında kendisini konumlamış olan herkes, herkesin aynı hassasiyetlere, hatta yani AKP-MHP blokuna oy verenlerin de aynı hassasiyete sahip olması gerektiğini, ama onların işte hain, alçak, satılmış, aptal vesaire olduklarını, dolayısıyla hain, aptal, satılmış olmayan herkesin birinci önceliğinin, yani bu seçimin birinci önceliğinin AKP-MHP blokunun kazanmaması. Yani bizim partimizin, bizim sempati duyduğumuz partinin veya düşüncenin veya adamın, kadının kazanması değil, onların kazanmaması olarak kodluyor bunu yadırgamadan. Yani ya bir dakika, burada bir tuhaflık var benim bu akıl yürütmemde demeden, bu son derece olağan bir şeymiş gibi de konuşuyor yani herkes. İyi Parti en çok şu anda kasıyor olan bu iklim benim gördüğüm kadarıyla. Önce istersen bir genel atmosfere bir bakalım. Yani Türkiye geneline bir bakalım. Türkiye genelinde işte son genel seçimde AKP-MHP bloku kıl payı farkla memleketin yarısından fazlasının oyunu aldı. Ama uzunca bir erozyon sürecinin sonunda toplamda artık başa baş geldi yani. 65'lerden, ikisinin toplamı itibariyle 65'lerin üstünden başlamış olan şey şimdi işte 50'ye kadar geriledi ve bu da seçimden önce de sonra da konuştuk. Olağanüstü devlet imkanlarının terazinin bir kefesine aşırı basmasına rağmen ancak bu kadar olabildi. Yani eğer o imkanlar daha adil, iki taraf arasında daha adil dağılmış olsaydı, tahmin edebilirdik ki bugün iktidar olan blok %45'i falan zor bulacaktı.
Bir de Cumhur İttifakı'na oy verenlerin bir kısmı da içine sinerek vermediklerini söylüyorlar zaten. Biraz da mecbur kaldık, diğer tarafa bakarak verdik diyorlar. Biraz önce senin de ifade ettiğin gibi.
Tabii, ama bu taraf için de aynı şey geçerli.
Tabii, o
bu
da.
Taraf de yani kimse kendi içine sinerek oy vermedi. Yani Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin çok küçük bir bölümü, ha tamam benim tam istediğim Cumhurbaşkanı adayı buydu deyip de oy verdi yani. Ama Erdoğan gelmişsin diye oy verdi. CHP'ye oy verenlerin önemli bir bölümünün CHP'den memnun olmadığını düşünüyorum. Ama işte bu blokun en büyük partisi olduğu için veya babadan dededen CHP'li olduğu için içine sinmeye sinmeye oy verdi. Karşı tarafta da benzer bir durum vardı ve asıl zaten Türkiye'nin konuşulması gereken asıl sıkıntıları oralardan. Ama onları konuşamıyoruz. İşte bunları konuşmak zorundayız. Yani neyi konuşamıyoruz? Biz niye insanların içlerine sinecek siyasi seçenekler üretemiyoruz bu ülkede? Ve insanların içine sinecek siyasi seçeneklerden niye doğru dürüst istikrarlı yönetimler çıkaramıyoruz? Yani neyimiz aksıyor bizim? Bunu nasıl düzeltiriz? Yani şöyle, nüfusun en azından %60'ının göğsünü gere gere tam istediğim buydu kardeşim benim deyip de oy verebileceği, oy verdiği sistemlerin sonunda, seçimlerin sonunda bir takım idareler oluşsa Türkiye başka türlü bir Türkiye olacak. Ama şimdi her şey karşılıksız para yani.
Evet, bir de %60'ını vermesi de gerekmiyor da birisi kazandıktan sonra ya tamam kazandı bir görelim bakalım saygı göstermesi ve ondan olumlu şeyler olabileceği beklentisini yüksek tutması da olsa yeter bize.
Hani şimdi evet, o çok uzak bir hayal gibi göründü sana anladığım kadarıyla. Ama bu kutsal savaş atmosferi senin dediğin kadar küçük bir şeyi bile imkansızlaştırıyor yani. Beklentiyi bile imkansızlaştırıyor. Ben defaatle yani 2013-14'ten itibaren defaatle, daha öncesinde de yazdım da, ama bir dönem ısrarlı bir biçimde bu kutsal savaş atmosferinin ülkeyi kötürümleştirdiğini ve işte bu siyasetten memleket tarafından bir şey çıkma ihtimalinin olmadığını, buradan bu atmosferden memlekete bir gelecek biçilemeyeceğini filan iddia ettim. Sonra bir süre sonra bu tekrarlamaktan bıktım. Ama böyle bir halimiz var yani. Daha önce konuştuk. Bu genel seçimlerde böyle içine sinmeden belli bir grubu, artık yorgun bir grubu iktidara getirmiş olan seçmenin alışıldık tarzı, tavrı o iktidar grubunu cezalandırmaktır. Bundan önce defaatle böylesini gördük. Yani analitik bir şeyden söz etmiyorum, ampirik bir şeyden söz ediyorum. Yani neden böyledir? Böyle oldu da ona yaslanarak söylüyorum. Bu her zaman böyle olacak manasına gelmez. Dolayısıyla bu seçimde de olacak manasına gelmez. Ama eğer bu seçimde diyelim ki AKP-MHP bloku %35'in altında kalırsa toplamı, bu Türkiye siyasetinin tahammüllerine aykırı bir şey değil. Aa, ne oldu da böyle oldu denecek bir şey değil yani. Bunu bekleyemiyoruz genel olarak. Neden bekleyemiyoruz? Çünkü aynı zamanda muhalif kanatlığın bütün aktörlerini de cezalandırmak konusunda, yani onların seçmenlerini, onlara oy vermiş olan seçmenlerini, onları cezalandırmak konusunda da ciddi bir ihtirası vardı gözlediğimiz kadarıyla. Yani bu CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu terk etmemesinden, İYİ Parti'de işte İYİ Parti'nin bir biçimde bir türlü kendi seçmeniyle arasındaki irtibatı kuramamasından diyelim, hani bir bahane olsun diye. Ama herkeste bir, herkes cezalandırma motivasyonu vardı. Dolayısıyla benim beklentim, eğer o günlerde seçim olsa, söylemiştim yani, o günlerde seçim olsa sandığa gitme oranları Türkiye tarihinde görülmemiş kadar düşecek idi. Ama olayın öyle gitmeyecek olduğunu düşündüğümü de, tahmin ettiğimi de söylemiştim. Nitekim CHP'de genel başkan değişimi vesaire filan falan herkese bir bahane sağladı. Şimdi bu anlamda muhalif kesim birbirinden çok farklı olan, yani sonuçta bu muhalif kesim dediğimizde işte CHP'liler ağırlıklı olarak, yani CHP'ye oy verenler var, İYİ Parti'ye oy verenler var ve HDP'ye, yani şimdiki HDP oy verenler var. Değil mi? Şimdi bunlar birbirlerinin yanında görünmekten pek hoşlanmayan tipler. Ama biz şimdi bu elmaları, armutları karşı tarafta işgalciler var, bir aritmetik toplamda topluyoruz. Yani bunun burada da kimya tutmuyor işte yani.
Şimdi, yerel seçimler biraz daha bir şeyden farklı oluyor işte. Orada düşman vardır önermesinden biraz farklı oluyor. Kişiler biraz daha öne çıkıyor. Bir de katılım genel seçime göre daha yüksek oluyor. Çünkü çok sayıda aday ortaya çıktığı için belediye meclis üyeleri, muhtar adayları ve işte siyasi partiler ve adayları, bir de siyasi partilerin liderleri, çok kişi harekete geçebiliyor. Galiba yerel seçimlerdeki oy kullanma oranı genel seçimlerden daima yüksek oluyor.
Yani yerel seçimlerin dinamikleri daha farklı ama son tahlilde Türkiye'de uzun süredir yine de yerel seçimlerin sonuçlarını da belirleyen demeyelim ama en büyük ölçüde etkileyen faktör bu kutsal savaş atmosferi.
Evet, yani özellikle büyük şehirlerdeki.
Bu seçimde de böyle bir işin çalışacağını düşünüyorum ben. Yani bu kutsal savaş atmosferinin çalışacağını düşünüyorum. Ama nereye kadar tayin edici olacak? Ne kadarı işte senin sözünü ettiğin diğer faktörler tarafından, ne kadarı şimdi sözünü etmediğimiz başka faktörler tarafından belirlenecek, bunları bilmiyoruz. Ana hatları itibariyle bir takım fay hatları var. Ve bu fay hatlarının nasıl hareket edebilir olduğuna dair şimdi biraz fikir jimnastiği yapalım. Yani şimdi İYİ Parti hür ve müstakil olarak seçime gireceği kararını açıklarken ısrarlı bir biçimde defaatle üçüncü yol tabiri kullandı. Yani dedi ki ısrarla, kardeşim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını iki seçenek arasında sıkıştırmak yanlış. Biz bunun yanlış olduğunu yaşayarak öğrendik. Dolayısıyla biz şimdi burada bir üçüncü yol açıyoruz. Önermenin ilk kısmı doğru mu? Yani vatandaşı iki seçenek arasına, iki şıklı bir şeye sıkıştırmak yanlış mı? Yanlış. Türkiye çok çok çeşitli öncelikleri olan, insanlardan oluşan bir ülke, büyük bir ülke ve bu ülkenin, yani işte Kastamonu'nun köyündeki adamıyla Sarıyer'de lojmanda ikamet eden birisi veya işte Hatay'da depremde enkaz altında akrabalarını bırakmış birisinin öncelikleri birbirine tercüme edilmeyecek kadar farklı yani. Bunları şimdi böyle sıkıştırıp bir huniden geçirmek, bir kere yaparsın falan, hani zaruretten falan yaparsın. Yaparsın ama bunun sağlıklı bir şey olmadığını bilirsin. İkinci defa aynı açmaza düşürmeyecek şekilde toplumu tedbirini alırsın ve bir daha o şeye sokmazsın. Bize tam aksine oldu yani. Bu siyaset eliti, siyaset esnafı bu işten çok zevk aldı bizi köşeye sıkıştırmaktan. Dolayısıyla İyi Parti'nin önermesinin ilk kısmı doğru. Sorun şu, yani Türkiye bir üçüncü yola, dördüncü yola, aslında Türkiye'nin en azından nüfusunun belli bir kesimi için üçüncü bir yol, hatta birinci bir yol zaten var yani. HDP seçmeni, HDP seçmeni için zaten birinci yol kendi partileri. Ama İyi Parti onları yoldan saymadığı için geriye işte iki tane şey kalıyor. Mesele şu, bir üçüncü yola, dördüncü yola, beşinci yola ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Var. Yani böyle iki tane ana aksa sıkışmış olmayı hak etmeyen bir ülke burası da. Sorun şu, ben üçüncü yolum demekle üçüncü yol olunmuyor. Ha sen üçüncü yolsun denmesi gerekiyor. Bunun denmesini sağlayabilecek mi İYİP? Yani bunun ipuçlarını peşinen verdi. Yani son derece milliyetçi, yani neredeyse ırkçılığa varacak seviyede milliyetçi bir söylemle aynı zamanda bu hür ve müstakil tutumunu deklare etti yani. Dolayısıyla bu şimdi çok da bir üçüncü yolmuş gibi görünmüyor. Çünkü zaten bizim başımızda yeterince milliyetçi, mukaddesatçılığını bir plan arkaya atmış gibi görünecek kadar milliyetçi bir iktidar var. Ama biz biliyoruz ki kendisine milliyetçi diyenler de yapısal olarak çok farklı iki ana blok oluşturuyorlar. İşte şehirli milliyetçiler, kasabalı milliyetçiler olmak üzere. Ve İYİ Parti'de kurulurken daha şehirli milliyetçilerin ve CHP'nin yeterince ulusalcı olmamasından rahatsız olan, ulusalcıktan uzaklaşmasından rahatsız olan, eskiden beri CHP'ye oy veriyordu olanların partisi olarak bir hareket gösterdi. Israrlı bir biçimde üçüncü şahıslar onlara merkez sağ, merkez sağ lafı etseler de Akşener'in dilinde hiç öyle bir şey olmadı. Dolayısıyla bu üçüncü yol pek üçüncü yol gibi görünmüyor. Buradan şimdi eğer İYİ bunun üzerine tepinecek ise bunun bir manası var mı? Benim açımdan var. Bu yol üçüncü yol değil ama yani önermenin ilk kısmı doğru. İkinci kısmı yanlış ama bütünü anlamlı mı? Siyaseten anlamlı mı? Siyaseten anlamlı mı derken sonuç almak anlamında. Anlamlı mı? Evet anlamlı bence. Şöyle anlamlı. İYİ bu seçimde özellikle büyük şehirlerde daha önce CHP'ye ittifak yaptığı için CHP'ye kaptırmış olduğu seçmenlerin büyük bölümünü geri alamayacak. Yani hatta genel seçimde İYİP'e oy vermiş olanların bir kısmı bile bu seçimde CHP adaylarına oy verecek. Demin sözünü ettiğim kutsal savaş atmosferi sebebiyle ve bu kutsal savaş atmosferinde kazanmaya yakın olan muhalif aday CHP olduğu için İYİP'e oy vermiş olanların ciddi bir bölümü yani o 9-10 puanın ciddi bir bölümü bu önümüzdeki seçimde eğer bugünden itibaren çok ciddi değişiklikler olmazsa CHP adaylarına oy verecek. İstanbul'da mesela eğer seçimde aday olabilirse İmamoğlu İstanbul'daki İYİ oylarının yarısından fazlasını alacak diye tahmin ediyorum.
10 oydan 7'sini alma ihtimali var.
Evet. Şimdi ama İYİ'nin bu milliyetçilik yani burada bir heyelan olma ihtimali var. İYİP'ten CHP'ye doğru
Bir
ciddi bir oy kayma ihtimali var. Şunu unutmamak gerekiyor. Yani dedik ki İYİP zaten şehirli milliyetçilerin oylarını alıyor idi. Dolayısıyla şimdi sözünü ettiğimiz yerlerde CHP'nin bir iddia sahibi olduğu yerler. Dolayısıyla asıl ana gövdesinin tamamı tehdit altında neredeyse İYİP'in. CHP tarafından tehdit altında. Eğer CHP'de iktidar değişikliği olmasaydı bu kadar tehdit altında olmayacaktı. Eğer bu yeni iktidar seçime kadar absürt işler yaparsa, salak saçma işler yaparsa yine belki bu tehdit ortadan kalkar. Ama CHP aklı başında oynarsa oyunu, CHP'li adaylar aklı başında oynarlarsa oyunu, İYİP İstanbul'da 10'da 7 dediğin gibi belki 10'da 8, işte İzmir'de yarı yarıya, Ankara'da belki 10'da 6, 10'da 7 filan kanayacak. Yani Hatay'da, Antalya'da, Edirne'de, Aydın'da böyle kanayacak yani. Şimdiki tablo itibariyle bakıyorum. Ama şimdi en başa dönüp şeyi hatırlatırsak iktidarı cezalandırmak isteyen iktidar seçmeni bilhassa da MHP seçmeni, yani MHP'ye oy vermiş olan seçmen de bu seçimde İyi Parti'ye doğru kayabilir. Yani çok bariz bir biçimde en kaygan görünüyor olan zemin, Türkiye'de şu anda en kaygan görünüyor olan zemin, kendilerini milliyetçi diyen kesimlerin zemini. Çünkü seninle yine konuşmuş idik seçimden hemen sonra. Gün milliyetçilerin günüdür havası oluşmuştu ve çok enerjiktiler.
Evet.
Şimdi çok küskünler.
%30-35'lik bir oy blokundan söz ediyorlardı. Hem AK Parti tabanı, hem MHP, hem İyi Parti, hem de Zafer ve işte Büyük Birlik Partisi'nin toplamı itibariyle Tuğrul Türkeş Milliyetçiler Ligi'nden söz etmişti o dönemde.
Şimdi o hayalleri kurdukların üzerinden çok da fazla zaman geçmeden şimdi çok küskün, kırgın, süngüleri düşük bir haldeler ve bu durumda MHP'yi cezalandırmak gibi bir motivasyonları daha da yükselmiş. Yani hem iktidar ortağı olduğu için onu cezalandırmak hem de milliyetçilerin iktidarlarına takoz oldu. Yani milliyetçilerin bir araya gelip o iktidara takoz olduğu gerekçesiyle MHP'yi cezalandırmak isteyebilir. İsteyebilir derken çok böyle hani afaki bir şeylerden söz etmiyorum yani. Bunu gözlüyorum. Tanıdıklarımda bunu gözlüyorum ama
Bir de uygulama var mesela İçişleri Bakanlığı'nda ülkücü kadroların pasifize edilmesi, bürokrasinin diğer kesimlerinde de benzer adımların atılması, o niyetin ortaya konmuş olması o milliyetçi kesimde bir reaksiyona, en azından duygu reaksiyonuna sebep oluyor.
Evet, Bahçeli'nin duruşu da yani böyle çok hani başından vur ağzından lokmasını al duruşu. Bu da milliyetçilerin çok hoşuna gidecek bir duruş değil. Şimdi tam da bu iklimde Akşener'in milliyetçilerin bayrağını taşıyor olması, milliyetçiliği bu kadar öne çıkartması böyle bir heyelana yol açabilir. Yani İYİP'ten CHP'ye, iktidar blokundan İYİP'e bir kaymaya yol açabilir ve bu seçimin hikayesi böyle seyredecek olursa burada AKP-MHP bloku ciddi bir kayba uğramış olarak çıkabilir ve CHP de elindeki bütün belediyeleri koruyarak çıkabilir bu seçimden. Hatta işte bunlara Bursa'yı balık.
Bir de şöyle de bir tablo var. MHP ile AK Parti'nin yürüttüğü görüşmelerde büyük şehirlerde MHP aday çıkarmayacak. Bir iki il dışında AK Parti çıkarmayıp MHP'yi destekleyecek ama büyük çoğunlukta büyük illerde MHP olmayacak. Dolayısıyla milliyetçilerin karşısında oy verebileceği bir parti de yok MHP olarak, MHP seçmeni itibariyle baktığımızda. Bu da o geçişi kolaylaştırabilir.
Evet. Genel seçimde MHP beklenenden niye yüksek oy almıştı? Kendi amblemiyle girdiği için yüksek oy almıştı. Şimdi o MHP ambleminin olmaması, ya bu tür konular konuşulurken herkes, her partinin seçmeninin böyle tapulu malı olduğu filan varsayımları üzerinden konuşuyor. Olay öyle değil yani. Her genel seçimle ertesinde gerçekleşen mahalli seçim arasındaki sandık farklarına bakılırsa bu görülür zaten. Kaldı ki erime trendinde olan bir iktidar var, iktidar bloku var ve onun erimesini hızlandıracak da iktisadi faktörlerden tut. İşte senin demin sözünü ettiğin türden çoğu yerde birisinin, bazı yerlerde ötekisinin ambleminin olmaması vesaire gibi faktörler de tayin edici olacak. Ama beni çok ilgilendiriyor olan kendi tanıdığım, ben şimdi Erzurum'daki milliyetçileri tanımıyorum. Yani orada işler böyle yürümüyor olabilir, bilmiyorum. Ama kendi tanıdığım, temas halinde olduğum, genellikle batılı büyük şehirlerde yaşıyor olan milliyetçilerdeki ruh durumuna baktığım zaman burada çok ciddi oy kaymaları gerçekleşirse benim açımdan şaşırtıcı olmayacak. Dediğim gibi eğer olay böyle gerçekleşirse de o zaman iktidar bloku ciddi kayba uğrayıp CHP buradan ciddi bir karla çıkar, kazançla çıkar. Eğer Akşener, Zafer Partisi de kapıyı kapatmayıp onu doğru yönetebilecek olsa zaten olay çok başka yerlere doğru da gidebilir. Ama benim anladığım, çok yakından takip etmiyorum, Ümit Özdağ böyle çok küstah bir edayla ittifak davetinde bulundu. İkincisinde edasını biraz yumuşatmış olduğu halde işte sen 7,5 ben 6,5 diyerek aralarındaki iskelet farkını ihmal eden bir tutum sergiledi. Şimdi eğer Ümit Özdağ daha tevazu sahibi bir şeyler yapar ve işte İYİP, Zafer Partisi'nin ablası pozisyonunda bu seçime bir tür ittifakla gidilecek olursa o zaman zaten çok çok başka şeyler olabilir yani. Buradan biraz CHP'ye gelelim. CHP'nin dağınık olduğunu herhalde kolaylıkla söyleyebiliriz. Dağınık olmasında anlaşılmaz bir şey de yok. Yani yeni bir yönetim var ve hemen önünde bir seçim bulmuş. Senin demin işaret ettiğin gibi bilmem şu kadar belediye meclis üyeliği, bu kadar il genel meclis üyeliği vesaire falan bir yığın isim çıkarılacak ve işte bu isimler birbirleriyle harp içindeler. Bu da genel merkezi zaten kasıyor. Bunun yanında da genel merkez zaten hani biz nerede farklılaştık, neden farklılaştık, nasıl farklılaştık anlatmak, böyle bir hikaye anlatmak gibi de bir yükümlülüğü var. Sıkıntılı bir durum yani. Benim şimdi böyle muhatap olduğum bazı CHP'liler işte ben gittim Özgür Özel'le görüştüm şöyle yani ya ben her seferini sakinleştirmeyeyim. Sen hatırlıyorsun Özgür Özel'le görüştüğünü de o seninle görüştüğünü hatırlamıyordur yani. Ya adam günde 500 kişiyle görüşüyordur.
Hem o var bir de sanki ikili bir yapı varmış izlenimi de var CHP'de. İşte İstanbul'u zaten İmamoğlu belirleyecek ama İstanbul'un dışında pek çok yerde de bir şekilde eli var İmamoğlu'nun.
Evet. CHP'nin temel sıkıntısı İmamoğlu sıkıntısı yani benim açımdan. Benim yine tanış olduğum CHP'lilerin bu sefer daha Anadolu'nun doğusuna doğru da Ankara'nın doğusuna doğru da tanış olduğum CHP'lilerin arasında partiye İmamoğlu'nun vaziyet ediyor ve edecek, şimdi vaziyet ediyor, ileride daha da vaziyet edecek olması ihtimali çok içe sindirilemiyor yani. Dolayısıyla ben şimdi İstanbul'da tabloyu şöyle formüle ediyorum kendi hesabıma. Ağacın kurduğu içindedir. CHP bu seçimde İYİP'ten ve HDP'ten geçmiş seçimde onlara oy vermiş olan seçmenlerin büyük bölümünü alacak. Ama CHP'ye oy vermiş olan seçmenlerin arasında ciddi bir kaybı uğrayabilir. Yani İmamoğlu'nun kazanacak olması, İstanbul'da İmamoğlu'nun kazanacak olmasını CHP'nin istikbali açısından bir tehdit olarak gören, hatırı sayılır bir CHP'li kitle olduğunu düşünüyorum. Bunların bir bölümü bile sandığa gitmez veya sandığa gitme başka bir tercih yaparsa bu yani ciddi bir oran tutabilir.
Ama orada şöyle bir durum var. Onların gidebileceği bir seçenek yok. Onları davet eden bir yer yok. İyi Parti olabilir idi. O daha milliyetçi bir damara oynayacağı için belki oraya gitmeleri eksilebilir. Bir de İstanbul dışındaki pek çok yerde bari burada sağlam duralım, İmamoğlu burada olmasın tavrıyla katılım yüksek de olabilir.
Bilmiyorum yani şimdi ben hani orada böyle bir kaşıntı olduğunu biliyorum.
Evet, öyle bir şey var.
Bu kaşıntıyı giderebilecek olan bir isim olarak Muharrem İnce ortaya çıktı son günlerde. Yani İzmir adayı olması vesaire filan gibi bir ihtimal. Hani ne alaka diyeceksin. Yani CHP'liler için Muharrem İnce'nin İzmir adayı olması, İzmir'de rahat seçilecek olması vesaire filan. Son tahlilde İmamoğlu'nu dengeleyebilecek öz CHP'li, daha düne kadar kendisine sövüp durduğumuz ama şimdi birdenbire öz CHP'li olan birisi belirince İmamoğlu riski küçülür. İnsanların gözünde küçülebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yani Muharrem İnce'nin İzmir adaylığı söz konusu olursa, yani buna İmamoğlu ne der onu da kestiremiyorum ama eğer böyle bir şey söz konusu olursa o zaman bambaşka bir hikaye gerçekleşebilir. Türkiye genelinde yani bütün CHP kamuoyunda bambaşka bir hareketlenme gerçekleşebilir. Ya düne kadar bu adama
İmamoğlu'yla Muharrem İnce'nin görüşmesi gerçekleşmiş, bir görüşme yapmışlar. Kamuoyuna çok fazla yansıtılmasa da tabii doğal olarak bir adaylık teklifi İmamoğlu'ndan gelmemiş. O zaten yakışıklı almaz. Genel başkandan gelmesi gerekir. Ama ilk görüşme olmuş. Bu bir ilerleme gösteriyor.
Oldu görüşme. Yani benim, zaten o görüşmenin akabinde bu İzmir adaylığı falan gündeme geldi. Burada benim hani İmamoğlu ne der buna derken kastım o hani kendi genel sekreter yardımcısı istifa etmişti İzmir Büyükşehir adaylığı için şimdi. Onun ne kadar arkasında duracak, onu ne kadar satacak İmamoğlu falan bunları bilemiyorum yani. Benim gördüğüm kadarıyla Turç Soyer'in artık herhangi bir şansı kalmadı İzmir'de adaylık için. Dolayısıyla da bu anlamda bir soru işareti orada duruyor. Ama net toplamda düne kadar seçim gecesi bize sattın vesaire falan denen Muharrem İnce aniden CHP kamuoyu için, CHP'nin çekirdeği için öz CHP'lilik kurtarıcısı bir rolle yani İmamoğlu zehrine karşı panzehir
olabilir
olarak algılanarak CHP'yi tedavi edebilir. Ve bizim şimdi öngöremeyeceğimiz bir heyecan da katabilir.
Bolu Belediye Başkanı bunun için yeterli değildi doğal olarak. Daha küçük kaldı. O geldi ama kendi bölgesi için geçerli. Orada da sanıyorum AK Parti aday çıkarmayacak. MHP aday çıkaracakmış. Şöyle bir mutabakat oluşmuş AK Parti ile MHP arasında da.
Bolu Belediye Başkanı'nın evet geri dönmesinin kendince bir anlamı var ama yani senin dediğin gibi daha Muharrem İnce'ye kıyasla daha küçük ama sonuçta sembolik bir anlamı var. Bunun tartışması oldu da az önce yani CHP'ye yakışmadı bu. Yani hani Kılıçdaroğlu'nun ahir ömründe CHP'ye yaptığı en büyük iyilik onu ve onun gibileri partiden uzaklaştırmak falan dediler. Ben dedim hani CHP'liler pek öyle bakmıyor. CHP seçmenin mevzuya pek öyle bakmıyor yani. Tanju Özcan'ı çok seviyorlar falan gibi bir şey yok. Yani adam yürüdü ve yanında yamacında birkaç yüz kişiyi aşmadı. Değil mi yani? CHP Genel Merkezi öyle. Kim yani CHP'liler böyle aman ne kadar makbul tam bizim adamız filan diyor değiller. Ama kendi partilerini bir kuşatma altında hani henüz işgal edilmemişse de bir kuşatma altında hissediyorlar. Dolayısıyla şimdi bayrak göstermek anlamında bunlar sembolik olarak değerli şeyler. Benim de hissettiğim zaten bunların üzerinden bir iyileşme hissediliyor yani CHP'de. Hani bunu seçime kadar sürdürebilir mi CHP? Bilmiyorum yani. Ama abur cubur işler yapıyor Özgür Özel ve işte CHP yönetimi. Dediğim gibi bu anlaşılır. Çok hani mazur görülebilir bir şey. Öte yandan hani şu konuda tam not vermek gerekiyor. Bu kendisine muhalif diyen, AKP'yi bir işgalci güç olarak gören ve olayı bir kutsal savaş olarak algılayan, herkesi muhalefet cephesine gazaya çağırıyor olan, bu muhalefet cephesi dediği yerde CHP olan çok bilmişlerin yangın alarmı vermelerine rağmen Özgür Özel serin durdu yani İYİP'in kararı karşısında. Dolayısıyla da benim gözlemlerim o ki, oturup da hani elimde bir ölçüm falan yok ama gözlemlerim o ki bütün o yangın alarmlarına rağmen CHP'ye oy vermiş olan, geçen seçimde CHP'ye oy vermiş olan kitlede bir hayal kırıklığı, bir ümitsizlik vesaire falan oluşmadı yani. Oluşması mümkün olan, beklendik olan şey oluşmadı. Ya vah vah tüh tüh falan havası olmadı. Bunun böyle atlatılmış olması ciddi bir marifet yani. Onu takdir etmek gerekiyor. Ama hani seçimin hikayesini nasıl yazacaklar? Bana yaz deseler yazabilir miyim diye düşündüm. Yani çok kolay gelmedi bana. Yani bir taraftan işte böyle havayı serinletmeleri gerekiyor ama havayı serinlettikleri zaman karşı taraftaki gevşeme kadar kendilerinin de gevşeme olacak. Yani aritmetiğine baktığımız zaman işin son genel seçimin aritmetiğine baktığımız zaman İYİP ve HDP'nin olmadığı durumda CHP'nin tek başına alabileceği çok az yer var filan yani dolayısıyla kolay iş değil. Harareti yükselttikleri zaman karşı tarafta da hararet yükselecek. Yani sen şimdi muhalif kanadı diğer bütün oyuncularının herhangi bir şey kazanamayacağını anlatacaksın seçmene ve ama AKP'ye kaptırmamak için CHP'ye çağıracaksın. O zaman da işte AKP kanadında bir kilitlenmeye yol açacaksın. Yani oradan İyi Parti'ye akabilecek olan oy varsa onu oraya kilitlemiş olacaksın filan. Çok şematize ettim ama yani ana hatlar itibariyle böyle bir hikayenin nasıl yazılacağına dair bir soru işareti var. Çok kısaca iktidara değinelim. Yani görünüyor ki işte şimdi görünüyor ki böyle hani ekonomide vesaire falan böyle çok bonkör işler yapılamayacak. Başka ne tür atraksiyonlar çıkar bilmiyorum ama geçenlerde duvarda, gazete duvarda Bahadır Özgür bir şey yazdı. Biz burada çok kısa değinmiştik. Bu rezerv alan kanunu.
Evet, depremden dolayı dönüşüm hikayesinde.
Güya depremden dolayı dönüşüm ama işte bir örnek anlatıyor. Bu Küçüksu'da, Üsküdar Küçüksu'da 29 Mayıs sitesi diye bir site varmış. Burada 134 tane konut varmış. Bunların 110'u Diyanet, Türk Diyanet Vakfı'nın mülküymüş. Hani ben Google Maps'ten girdim, mevcut hallerine şöyle bir baktım. Pek nezih, pek şirin bir site gibi görünüyor ve herhangi bir deprem riski falan bahane bile edilmeden burası rezerv alan ilan edilmiş. Yani Türk Diyanet Vakfı'na ekstra rant sağlanacak. Bahadır Özgür de haklı olarak problemi sadece mülk sahiplerinin yani mülkün yeniden dağıtma problemi olmadığını aslında burada asıl mağdur olanın kiracılar olduğunu söylüyor. Bu çok tetikleyici bir şey. Yani şimdi bu ne kadar oluyor? Başka nerelerde oluyor? bu kadar gözü karalık seçimden sonra önce nasıl oluyor bilmiyorum ama yani eğer insanlar sahiden de mülklerinin tehdit altında olduğunu böyle devlete gücü yetiyor olan birilerinin pekala kendi mülklerinin olduğu yeri rezerv alan ilan ettirebileceğini yani burada anlaşılan o ki Türk Diyanet Vakfı'nın güçlü olmasından kaynaklanan bir şey var yani.
Yani bu şekilde şehir içlerinde pek çok yer ya da kimi yerler rezerv alan ilan edilebilir. Ve orada çoğunluğu elde eden %50'yi aşmış olanlar nihai karar vererek dönüşümü sağlıyorlar. Diğer katılmayanların mülklerine el konabiliyor bu durumda.
Bir de yani işte bu Bahadır Özgür'ün işaret ettiği gibi bu durumda kiracılar mı sokakta kalıyor yani?
Tabii.
Yani kiracının hiçbir hani öteki de çok acıklı bir tablo da yani senin mülküne karşı bilmem nerede mülk vermek vesaire filan gibi bir şeyler de ama yani düşün ki
Kiracılara da galiba 18 ay bir kira yardımı yapmak gibi bir düşünceler var ama hani çok daha seçime yönelik laflar gibi duruyor şu aşamada.
yani Bahadır Özgür'ün anlattığında öyle bir durum yok yani kiracılar direniş örgütlemişler falan. Şimdi bu eğer diyelim ki 30 yerde gerçekleşiyor ise sonuçta da 300 adada gerçekleşecekse son tahlilde bunun korkusu öyle 300 kişiyle falan 300 adadaki insanlarla falan sınırlı kalmaz yani. Ya benim de başıma gelirse korkusu yangın gibi büyüyebilir. Dolayısıyla hani iktidar kanadında çok akıllıca işler yapmıyor olduğu zaten kendi aralarındaki iç hesaplaşmanın da sıkıntı yarattığına en başta işaret etmişti filan. Dolayısıyla burada bir tuhaf seçime doğru gidiyoruz. Ne ellerine ne var ne koyacaklar masaya bunları bilmiyorum. Şimdi muhalif kanatta ya burada
Hedef
şimdi temel varsayım şuydu. Hani iktidar o yüzden girelim dedim. Temel varsayım şuydu. Yani sonuçta HDP, AKP arka kapıdan bir takım ittifaklar yapacaklar. Yani o yüzden MHP ile arasına böyle mana verilemeyen bir soğukluk sokuyor Erdoğan falan gibi bir hikaye anlatılıyor idi. Görünen o ki yani işte hani MHP kanadının tutumundan anlaşılan o ki olay pek öyle HDP'nin de katılacağı bir şeymiş gibi görünmüyor. Yani bu seçim AKP MHP bloku gidecek. Onun dışında da yani HDP'nin tutumundan da anladığımız o ki AKP'den de hani gelin bir görüşelim kapalı kapılar arkasında şu pazarlıklarını yapalım filan gibi bir şeyler yok.
Şimdi
Yani
Meclis Başkanı'nın bir ziyareti gerçekleşti hafta içerisinde. İşte oradan hareketle acaba bu bir AK Parti adına yapılmış ziyaret mi yoksa Meclis Başkanı adına mı yapıldığı gibi bir tartışma yürüyor ama bu kadar zayıf bir temasla olmaz bu işler.
yok zaten bu tür bir temas için Numan da en uygunsuz isim yani. Yani en kopmayan, bulaşmayan biri yani. Ona kalmaz bu işler. Dolayısıyla burada bende kalan intiba şu. Yani HDP kendi adaylarıyla seçime girsin. Her yerde seçime girsin. Her yerde seçime asılsın. Zaten kendi zaruretleri bunu gerektiriyor. Böyle davranacaklar. Böyle davranmalarına taş koymayalım. Böyle davranmayı sürdürsünler. Eğer CHP onlara yanaşacak olursa o zaman CHP'yi yine terörle suçlarız. Dolayısıyla CHP yaklaşamaz. Onlar da CHP'den de yüz bulamadıkları için kendi başlarına seçime girerler. Bu zaten bizim büyük şehirleri almamızı sağlar gibi bir hesapları olduğunu düşünüyorum. Bende kalan intiba bu. Bu intiba ne kadar doğru? Şimdi aritmetik olarak bakarsak çok doğru. Yani İzmir'de bile çok ciddi bir sıkıntı kaynağı olur. Yani HDP seçmeninin kendi adayına oy vermesi. Ama en başta konuştuğumuz, İYİP için konuştuğumuz şey burada şey içinde geçerli. Yani Kürtler, özellikle büyük şehirlerde Kürtler çok uzun süredir stratejik oy vermek konusunda çok uzmanlaştılar. Dolayısıyla eğer iktidardan yana bir ışık almazlar ise yani CHP'den yana bir bıçak yaraları var. O protokol, Ümit Özdağ'la yapılan protokol filan sebebiyle bir bıçak yaraları var. CHP çok eskisi kadar cazip bir aktör değil ama sonuçta öte tarafına bakınca işin AKP'nin kazanması
Daha kötü.
ihtimal CHP'yi korkuttuğu kadar korkutuyor mu artık Kürtleri? Bundan da emin değilim. Yani Kürtler buraya kadar muhalefeti sırtlarına taşıdılar ve seçim kazanmaya yetmediği zaman bu iş birdenbire böyle yine evin kötü çocuğu durumundalar. Kendi rüşvetlerini ispatlamaları gerekiyor artık bir defa daha yani. Bu anlamda CHP ile AKP'ye eşit mesafede olduklarını tahmin ediyorum. Ama bir alışkanlık oluştu son seçimlerde. AKP'ye kaybettirme konusunda bir kararlılık oluştu. Bu inerşiyanın yine HDP oylarında da bir CHP adaylarına yönelik, yani AKP'ye kaybettirecek, AKP'li adaya kaybettirecek adaylara karşı bir tutuma yol açar diye düşünüyorum. Burada tabii adaylar, aday
Evet.
isimleri, aday isimleri çok önem taşıyacak. AKP'nin bu konuda ne yapacağını göreceğiz yani.
HDP'nin yanında bir de İşçi Partisi ve diğer bileşenleri var, sol parti. Onlar da galiba birleşerek adaylar çıkaracaklar. Bazı büyük şehirlerde, ilçelerde işte sonuç almak gibi bir niyetleri de var gibi, ya da final oyuncusu olmak gibi. O nasıl etkiler acaba büyük şehirde ve ilçelerde seçim sonuçlarını? Bir etkisi olur mu?
Yani onun etkisinden daha büyüğü Yeniden Refah'ın, işte diğer kanattaki Hüdapar'ın vesaire falan etkisi daha büyük olur diye düşünüyorum yani öteki tarafta. Yani ama tabii ki oylar şeydeki gibi toplaşmayacak, yani genel seçimdeki gibi, yani ufalanacak. Görünen o ki bu ufalanmış olan şeyin içinde yine de AKP ve CHP eleğin üstüne kalacaklar yani. Kime ne kadar kaybedeceği falan şimdiden tahmin edilmesi zor görünüyor. Şimdi bu Kürt oylarında demin sözünü ettiğim hadise ana hatları itibariyle metropoller için geçerli. Kendi bölgelerinde zaten kendi adaylarını destek, zaten kimsenin de orada onlara rakip olmak gibi iddiası olmayacak. Hatta ilaveten ya, yani Adıyaman vesaire gibi birkaç yerde, daha önce alamadıkları birkaç yerde de iddialı da olabilirler diye düşünüyorum yani bu seçimde. Şey nedeniyle, yani iktidar kanadındaki erozyon
Evet.
nedeniyle. Ama kendi bölgeleri böyle. Diğer metropollerdeki tablo ciddi bir miktarda, yine de her şeye rağmen AKP karşısındaki adaya gideceğini tahmin ediyorum. %30-40 civarında, yani 10 kişiden 3 kişi 4 kişi AKP karşısındaki adaya gidecek diye tahmin ediyorum. Belki bir kısmı sandığa da gitmez. Ama İstanbul için o kadar emin değilim. Yani İstanbul'da benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, benim bilmediğim yöntemlerle vesaire falan, İmamoğlu Kürt oylarını bir türlü ipotek koymuş gibi görünüyor. Dolayısıyla burada %30'dan 40'tan da yüksek bir erozyon olabilir İstanbul'da diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani.
Evet, yani bir şey bağ olduğu, Kürt seçmen üzerinde etkisi olduğu İstanbul'da o söyleniyor, kabul ediliyor. Ama başka formüller de galiba tartışılıyor biraz. Bir ya da iki ilçenin HDP'ye bırakılması, HDP bırakılması gibi bir yöntemle onların gönlünün alınması, daha çok oy temin edilmesi büyük şehir için. Bak, biz sizi şurada destekliyoruz, destekleyeceğiz. Aday göstermiyoruz. O aday göstermemeydi, son anda sanki bir belgeyi teslim etmemiş, vakti geçirmiş gibi numaralarla da yapabilirler, açıktan da yapabilirler. Bu yöntemin de işleyeceği söyleniyor.
Evet, yani daha suların köprünün altına çok sular akacak, öyle görünüyor yani. Herkesin bir planı var gibi görünüyor. Biz yani şeyi görmüyoruz. Erdoğan'ın planı nedir onu görmüyoruz. Bahçeli teslim bayrağını çekmiş gibi görünüyor. Şeyi biliyor musun? Ben bilmiyorum. Yani Yeniden Refah bir karar verdi mi?
Yeniden Refah'ın İstanbul için kararı şu: bize iki ilçe verin ve şu isim aday olsun. Yani il başkanı şeyi göstererek, Bağcılar Belediye Başkanı adını göstererek, Bağcılar değil de şey, AK Parti'nin grup başkan vekilliğinde yapan adayı öneriyor. Bunu gösterirseniz Büyükşehir'de biz destekleyeceğiz diye bir kart açtılar. Ama bu tartışma açık olduklarını gösteriyor. İkna edilebilirler.
Yani işte orada bir hikaye dönecek. Bu Saadet Partisi'nde bir hikaye dönecek. Yani yani bunları göreceğiz yani.
Gelecek Saadet işte yanlarında alabilecek başkalar olursa onlarla birlikte bir blok oluşturup seçime girmeyi hedefliyorlar, ama henüz daha netleşmedi onların durumu da.
Yani onlar işte girip biraz ısırabilirler. İki tarafı da biraz ısırabilirler. Tekrarlayayım. En başta dönüp tamamlayalım istersen yani. Sonuçta teknik olarak bu seçimde iktidarın oylarının da gerileme olması için her sebep var. Sorun AKP oylarındaki bu gerileme sonucunda gerçekleşecek çıtayı nerelerde CHP adaylarının geçeceği. Yani şimdiki tablo itibariyle bakıldığında Balıkesir dahil herhangi bir yerde üçüncü bir partinin, İYİP'in vesairenin AKP'yi veya CHP'yi geçme şansı yok gibi görünüyor yani. Yani sadece HDP'nin kendi bölgesinde, şimdiye kadar hep başarılı olduğu bölgeyi dışarıda bırakacak olursak, kalan yerlerde yani yarış AKP adayı ile CHP adayı arasında.
Olacak, evet.
Şöyle yani, AKP adayının mı CHP adayının mı kazanacağı şeklinde gerçekleşecek ama herkes kendi oyunu maksimize etmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Bunun akabinde seçimin sonuçlarının, yani seçimin nasıl neticelenmesi durumunda nasıl sonuçlar olacağı hakkında da çok ahkam kesiliyor. Bana çok erken geliyor yani. Çok farklı kombinasyonlar gerçekleşme ihtimali var. Dolayısıyla benim bildiğim zaten yakın bir geçmişe kadar Türkiye'de her seçimi bütün partiler kazanırdı. Yani kimisi oylarını 1,5 puan arttırdığı için en çok bu seçimin galibi olurdu. Ötekisi iktidar çıkardığı için seçimin galibi olurdu. Bir iki işte şu kadar milletvekili soktu ya, şu kadar belediye başkanlığı kazandığı için seçimin galibi olurdu filan. Bu seçimde öyle herkesin galip olduğu bir seçim olabilir bir ihtimal. Herkesin kendisine bir galibiyet çıkarttığı bir seçim olabilir bir ihtimal. Ama
şurası açık gibi gözüküyor. İyi Parti açısından bu seçimler varlık ya da yokluk seçimi gibi.
Evet. Aslında birçok oyuncu için varlık ya da yokluk seçimi de parti olarak İyi Parti için evet. Yani şunu şöyle saydığımızı varsayıyorum yani. Mesela Deva Partisi için zaten yokluk seçimi. Falan varsayıyoruz yani.
Tabii. Burada bitiriyoruz o zaman.
Hay hay.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Desteğiniz, ilginiz ve yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.